Ayrım yedi, dutlar yetişmedi. Kemal Tahir, sayfa 75. 7. celse. Göstermiş olduğum müdafaa şahitlerinden Ortaköylü Şerif şu şekilde şahadette bulundu. Biz koğuşun bir köşesinde hep beraber otururken İshak geldi. Mehmet ile Necati'ye hitaben, arkadaşlar Sadık sizin hatırınızı kırmaz. Kendisine söyleyin şu cürmü üzerine alsın da kendisine 50 veyahut 100 lira vereyim diyordu. Ve her hafta kendisine bakarım dedi. Ve bu Mehmet ile Necati yanımızdan ayrılıp Sadık'ın yatağına gittiler ve teklif ettiler. Sadık yüksek bir sesle ben öyle bir şey kabul etmem, benim çocuklarım var dedi. Şahit Moiz da aynı ifadeyi verdi. Şahit Mehmet de bu ifadeyi verdi ve reis şu suali kendisine sordu. Oğlum bunların hangisi vurmuş ki bu işi birbirlerinin üstüne atıyorlar dedi. Bunun üzerine Mehmet, reis bey bu arkadaşlar ilk geldikleri gece bu İshak olduğu gibi vakayı şu şekilde anlattı. Arkadaş bu işi ben yaptım. Lakin bu çocuğun parası yoktur. Belki kendisini parayla kandırırım da bu işi üzerine alır diye bana anlattı. Bunun içindir ki huzurunuzda her hakikati olduğu gibi anlatıyorum dedi ve şahadeti bitti ve çıktı. Diğer şahit Necati dahi Mehmet'in ifadesinin aynını söyledi ve başka bir şey ilave etmedi. Bu celse de burada bitti. Reis şöyle karar verdi. Evrakın müdde-i umumiliğe verilmesine, müdde-i umuminin iddiasını yapmasına karar verildi. 8. Celse. Müdde-i umumi benim de 448. madde ile cezamı istedi. Bu madde 18 seneymiş. Bu celse de burada bitti. Reis şöyle karar verdi. Müdafaa yapmak için geri bırakılmasına karar verildi. Bahriyeli Sadık'ın defterindeki yazılar burada bitmişti. Fakat sayfelerin arasında dörde katlanmış iki eseri cedid kağıdı duruyordu. Bir numaralı sayfenin tepesinde kurşun kalemle müdafaa namemdir yazılmıştı. Bu yazılar Sadık'ın çarpık çurpuk yazılarına benzemiyordu. İşlek ve açık yazılmıştı. Yalnız kenarda Sadık'ın eliyle ilave edilmiş şöyle bir beyit gördüm. Aferin banka hırsızı Ziya dayı, sen çok parlak yazdın bu müdafaayı. Bunu okuyunca kocaman lastikleri üzerinde ince vücudunu ve şeytan bakışlarını sallayarak dolaşan banka dolandırıcısı, kumarbaz ve otel hırsızı Abdullah Ziya gözümün önüne geldi. Tevkifhaneye yeni geldiğim zaman beni bir kenara çekip mühim bir sır tevdi eder gibi iş müdafaaya kalırsa ben yazayım, adamı ipten alırım. Bizde pratik sağlamdır, değme avukatı çürüye çıkarırız. Hem de öylesine dokunaklı yazarım ki hükkam hüngür hüngür ağlar demişti. Sadık'ın müdafaa namesi aynen şöyle başlıyordu. Müdafaa namemdir. Muhterem hükkam. Yüksek huzurlarınızda bir katil davasının suçlusu olarak mevki alıyorum. Bu hadisede benim vardığım vaka gecesi İshak'a refakat etmem noktası üzerinde toplanıyor. Zira maktul erkek İsmail ile aramda değil, eski bir kin ve husumet, hatta bir ahbaplık dahi varid olmadığı için böyle bir hadisenin tarafımdan vukuuna ne imkanı akli ve ne de imkanı maddi varid olamaz. Vaka İshak'la birlikte oturduğumuz meyhanede bir miktar içtikten sonra gittiğimiz kahveden çıkıp evimize avdette İshak'ın ahbabı ve aşinası olduğu, aralarında mazinin bir ihbirarı bulunduğu, maktul erkek İsmail'in İshak'ın yakasına yapışarak tecavüz ve taarruz ve İshak'ın bu taarruzun infialiyle hamil olduğu bıçakla mutearrızı vurup öldürmesinden ibarettir. Bu vakanın faili ve vakayı müteakip elinde kanlı bıçakla kaçarken görünen İshak olduğu ne tevil ne de inkar kabul eden bir hakikattir. Katil vakadan sonra üzerinde maktul ile boğuşmadan mütevellit kanlarla mütelemma olan gömleğini çıkartarak hemen kahvede bırakmış başka bir gömlek giymek suretiyle cürme müteallik iz ve delilleri izaleye çalışmıştır. Bu keyfiyet celil mahkemenizin üzerinde hassasiyet ve ciddiyetle tevkakkuf edeceği bir mevzudur. Madem ki ben de katildim İshak, şuhudun şehadetiyle mertebe-i subuta erdiği veç üzere, neden elinde aleti cürm olan silahıyla selleme hüsselam kaçmıştır? Eğer katil ben olsaydım benim kaçmaklığım lazım gelmez miydi? Burada mürekkep kalemiyle ve başka bir yazıyla herhalde nasıl bir bak diye sonradan tetkik ettiren bir başka zat şu ilaveyi yapmış. Halbuki ben sadece kavgayı ayırmak için müdahale ettim. Ben maktul ile boğuşmuş olsaydım kanlar benim gömleğimde bulunacak, binaenaleyh gömleğimi ben değiştirecektim. Hadisi hangi cepheden tetkik edilse, hangi dürbünle bakılsa masumiyetim tebarüz ettiği gibi, vak'anın kahramanı delail-i bahire ve ifade-i müteselsile ile tezahür etmektedir. İddia makam-ı âlisinin benim hakkımda Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesine tevfikan tecziyemi istemesi, muhalif-i muadelet olduğu nispetle bir zan ve ihtimali istinad ettiği mutlaktır. Çünkü hukuk-ı umumiyeyi temsil buyuran iddia makam-ı âlisi benim tecdidimi isterken hadisede şekli dahlimi bit tabi söyleyememişler ve esbab-ı kanuniye zikredememişlerdir. Erkek İsmail'in üzerinde morg raporunun tespit ettiği veç üzere bereler aynı bıçak yarası olduğuna ve onun da sahibi elinde kaçarken görüldüğüne göre bir ikincinin müdahalesini farz etmek mugayir-i mantıktır. Müdde-i umumilik makamı âlisi iddianamelerini derme yârı buyururlarken maktulün üzerinde ikimizin de boğuştuğumuzu söylüyorlar. Hakikatte hiçbir zaman tevehüm olmayan bu iddianın mantık hudutlarında asla yeri yoktur. Eğer morg raporu maktulün üzerinde müteaddit bıçakların berelerini zikretmiş olsaydı bu iddia varid olabilirdi. Fakat bir bıçağın yarasıyla öldüğü fennen sabit olduktan sonra benim İsmail'in üzerinde boğuştuğum iddiası kendi kendine zail olur. İfadeleri dosyada mazbut şahitlerin vaki şahadetleri hakikatin tavzihine kafidir. Masumiyetime delil olarak bir mühim noktayı da yüksek huzur-ı itaalinize arz edeyim. Huzur-i devletinizde yeminle dinlenen ve ifadeleri mazbut şahitlerin şahadetiyle sabittir ki, maktul İshak'ı görünce yakasına yapışarak gömleğini parçalamış ve ona taarruz etmiştir. Benimle maktulün hiçbir alaka ve münasebeti olmadığı bu hadise ile tezahür etmektedir. Binaenaleyh erkek İsmail mütearrız tarafından tehevvüren öldürüldüğü hadisenin seyr-ü cereyanıyla anlaşılmaktadır. Yukarıda da arz ettiğim gibi benim suç ve günahım o müellim akşam İshak'a refakatten ibarettir. Hadiseyi bertafsil arz ve hikaye suretiyle muhterem heyeti celilenizi tasdiye etmiş oluyorum. Takdir buyurursunuz ki en küçük bir taksirim olmadığı halde senelerden beri hürriyetimden mahrum kalıyorum. Eğer bu mahrumiyet benim hüviyetimi tahrip etmiş olsaydı sureti katiyede bu kadar ıstırap çekmeyecektim. Lakin açlık ve yoksulluğun en korkunç heyulası arasında çırpınan ve hayatta benden başka hiçbir hami ve istinadgahları olmayan evlad-ı iyalimin sefalet terennümleri kulaklarımda bestelendikçe nahak yere içinde bulunduğum bu vaziyetten beni kurtaracak ve masumiyetimi tezahür ettirecek olan celil heyetinizin karşısında vecd içinde hürmetle eğilerek adaletin tecellisini istirham ediyorum. 1 Ağustos gecesi Ortaköy'le erkek İsmail'in kavgada bıçaklanarak vurulup ölmesi ve tayyare bayramını teside hazırlanan tütün işçisi, 3 çocuklu Bahriyeli Sadık'ın 17 aydır tevkifhanede mahpus yatması şüphesiz bir faciadır. Fakat insanlar isterlerse facialar ne kolay komedya oluyor. Doğruluk, bir hakikat kalmasın alemde Allah'ım nihan. Halis Bey evdeler mi efendim? Hayır, Ankara'ya gittiler, ne yapacaksınız? Ne Ankara'ya gitti ne bir şey, bey babam yukarıda radyo çalıyor. Bunu Naci söylemişti. Annesi dehşetle döndü. Misafir gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Naci 7 yaşındaydı. Bir tutam sarı saç geniş alnına düşmüş, ellerini her zamanki adeti üzere pantolon ceplerine sokmuştu. Duruşuyla sözünü tevil edilmez surette tasdik ediyordu. Canan'ın yüzü öfkeden kıpkırmızı, terbiyesiz diye başlayacak oldu. Misafir başka çare kalmadığından gülümsemeye çalıştı. Huzurundan haz edilmez olmanın sıkıntısını orada bırakıp acele dönmek için ''Peki şakacı bu küçük adam'' dedi. ''Ne zaman gelirler efendim?'' ''Hadis mi? Belli değil. Pardon. 2 gün sonra zannederim.''
''Babam yukarıda.''
2 gün sonra kim uğradı diyelim.
Ben gene geçerim, rahatsız ettim, af buyurun.
Misafir gidince Canan Ana hiddetinin çaresizliği içinde Allah seni kahretsin diye kısık bir sesle oğlanın üstüne yürüdü.
Neden, yalan mı?
Bir tokat.
Yalan mı? Babam yukarıda ya işte.
Tu Allah seni kahretsin, hala söylüyor. Naci haklı olduğunu bildiği için canı yandığı halde ağlamadı. İlkokulun 2. sınıfında bir gün bütün mektep kıra gitmişti. Yemeklerle falan beraber koşup oynadılar. Öğle üzere baş öğretmen bayan yanında en yakın onu bulduğu için Naci'ye seslendi.
''Bana bak küçük.''
''Buyurun baş öğretmenim.''
''Sıtkı Bey'e git, yemek vakti oldu, düdük çalsın.''
''Baş üstüne baş öğretmenim.''
Sıtkı Bey 3. sınıfı okutan ihtiyar bir öğretmendi. Her derse girişte çocuklardan su istermiş de ilaç yutarmış. Havalar pek soğuk olunca kafasını kat kat sarması, soba çok yanarsa hafif hafif uyuması meşhur. Biraz da öfkeli adamdı. Naci koşarak gitti, baş öğretmen bayanın emrini tebliğ etti.
''Hele kalta hele, biz yemek vaktini de ondan mı öğreneceğiz? Peki'' dedi dersin.
Naci aynı süratle geri döndü. Baş öğretmen bayanın etrafını bu kadarcık zaman zarfında 5. sınıf talebeleriyle 1. sınıfı okudan sarı bayan öğretmen çevirmişti.
''Söyledim baş öğretmenim.''
''Ne dedi?''
''Hele kalta hele, biz yemek vaktini de ondan mı öğreneceğiz? Peki'' dedi, ''dersin'' dedi.
Küçük topluluğun orta yerine sanki bir katı şey düştü. Baş öğretmen o an bembeyaz kesildi. Sarı öğretmen bayan ilk şaşkınlıkla bu nasıl söz diye işi uzattı. Halbuki anlamamazlığa vurmak daha doğru olacaktı.
Bilmem öğretmenim, öyle söyledi.
Sen anlayamamışsındır, öyle söylemez.
Vallahi öyle söyledi, ben yalan söylemem. İsterseniz çağırayım, sorunuz.
Büyük çocuklardan birisi avadisi koşup Sıtkı Bey'e yetiştirdi. Sıtkı Bey yüzü kıpkırmızı yaklaştı. Naci insanların bu çeşit kızarmalarını artık anlamıştı. Manasını da pekala biliyordu.
''Seni edepsiz, seni bir de yalan uyduruyorsun ha, bir de yalan. Tu Allah belanı versin.''
Galiba gene tokat şaklayacaktı. Baş öğretmen bayan ''Bırakınız çocuğu'' dedi. Yemek yenmedi, hemen mektebe dönüldü ve herkes evine dağıldı. Ortaokulda Bay Direktör aynı zamanda tarih dersine giriyordu. Bir sıcak Mayıs günü öğle paydosundan evvelki ders tarihti. Bay Direktör nasılsa notlarını direktör odasında unutmuştu. Kapıya yakın oturduğu için Naci'yi getirmeye yolladı. Dönüşte çocuğun tuhaf tuhaf gülümsemesi öfkeli direktörün betine gitti.
''Ne sırıtıyorsun?'' diye ışımla sordu.
''Bir şey gördüm de Bay Direktör.''
''Ne gördün?''
''Resim öğretmeni bayanla bay jimnastik öğretmeni öpüşüyorlardı.''
''Ne diyorsun, namussuz?''
Resim öğretmeni bayan bay direktörün karısıydı. Biraz oynak olduğunu kocasından başka bilmeyen kalmamıştı. Mektepte kıyametler koptu. Hocalar dersten dışarı fırladılar. Direktörlük odasında toplandılar. Fil hakika bay jimnastik hocası ile resim öğretmeni bayanın o saat dersleri yoktu. Naci notları almaya geldiği zaman direktör odasında oturmaktaydılar. Öfkeli bay direktör, ''Namusumu temizleyeceğim diye davranıyor, kendisini zapta çalışanları silkeliyordu. Resim öğretmeni bayan çoktan bayılmıştı. Evli, eski boksörlüğüne güvenen jimnastik hocası böyle hakaretlere karşı kolay parladığı halde kabahatli olmalı ki süklüm püklüm inkara sapmıştı. Ortaokulun bütün öğretmenleri hatta ademeler hatta kapıcı işe giriştiler. Naci'ye yalan söyledim, şaka ettim dediremediler.
''Ben gördüğümü söylüyorum, doğru söylüyorum. Hatırınız için yalan söylemem, öpüşüyorlardı işte.''
''Konuşuyorlarmıştır, öpüşüyor zannetmiş olabilirsin.''
''Ben öpüşmekle konuşmayı ayırt edemeyecek kadar aptal mıyım? Öpüşüyorlardı. Ben içeri girince birden ayrıldılar. Hatta Bay Jimnastik öğretmeni neden kapıyı vurmadan girdin diye beni payladı. Ben de resmi dairelere kapı vurulmadan girilirmiş. Babam söyledi dedim. Bayan resim öğretmeni pencereden dışarıya baktı. Bana hiç dönmedi. Öpüşmeseler o da bir şey söylemez miydi?
Tu Allah belanı versin. Herkes o gün bu kadar sevimli, bu kadar çalışkan bir talebenin nasıl olup da bu kadar budala olabildiğine şaştı. Mamafi mesele Bay Direktör'le Bayan Resim Öğretmeni ve Bay Jimnastik Öğretmeninden başka hepsinin hoşuna gitmiş olacaktı ki bütün çıkışmaların şakacıktan olduğunu Naci anladı. Bu iş sadece mektep muhitinde kalmadı, şehre yayıldı, babası duydu. Gene ne halt ettin diye karşısına aldı.
Doğru söyledin baba.
Sen ne karışıyorsun?
Sordu, ben de söyledim, yalan değil ki.
Oğlum bak beni dinle. İnsan her gördüğü, her duyduğunu, her bildiğini her yerde ulu orta söylemez.
İyi ama siz bana yalan fenadır demez misiniz? Kitaplarda yalan fenadır diye yazıyor. Öğretmenler de yalan fenadır diyorlar.
Yalan fenadır doğru. Lakin insan üstüne elzem olmayan işleri ötede beride söylemeyecek. Mesela Bay Direktör neye gülüyorsun diye mi sordu? Aklıma bir şey geldi de ona gülüyorum diyebilirdin.
İyi ama benim aklıma bir şey gelmediydi ki. Ben aklıma bir şey geldiği için gülmedim ki.
Biliyorum. Lakin böyle söylemek lazımdı.
Yalan fenadır diyorsunuz.
Canım o başka iş, bu başka iş. Berbat ettin benim salak oğlum. Sen bu gidişle bilmem ki ne olacaksın. Bay Direktör, Bayan Resim Öğretmenini boşayacak dediler. Bir müddet sonra apansız ikisi de başka bir vilayete naklolundu. Jimnastik öğretmeni zaten hastalık bahanesiyle bir ay rapor almıştı. Onlar gidince gene vazifeye başladı, işler düzeldi. Naci büyüyor, büyüdükçe hem güzelleşiyor hem de akıllanıyordu. Zaten anormal denecek bir hali de yoktu. Doğru söylemek müstesna, her tarafı her hali basbayağı adamdı. En tehlikeli ciheti şaşı maşı bilmem, kör ve selam yahut merhaba kör kadı tabiatında olduğunu sezmek imkansızdı. Konuşurken, münakaşa ederken bu deliliğini hiç sıkıntısız saklayabiliyordu.
Ben doğru söylerim, ben doğruluk icap ederse babamı tanımam.
Asmaya götürseler benden yalan sadir olmaz diye övünmek adeti değildi. Başka türlü hareket etmeyi hayalinden dahi geçirmiyor, haklı olup olmadığından bir saniye bile şüphelenmiyordu. Etrafındaki dünya yalandan ibaretti, bunu da idrak etmişti. Başkası olsa kendisiyle tezat halinde bulunan bu dünya ile mücadeleye girişir, öfkelenirdi. Naci bilakis dünyadaki yalanları düzeltmek diye bir vazifesi olduğuna inanmamıştı. Bütün dünya yalan söylermiş, yalansız olmazmış. Bu dünyanın bileceği iş. Lisedeki hayatı ufak tefek uygunsuzluklara rağmen az kalsın hadisesiz geçecekti. Olgunluk imtihanı mı, bütünleme mi? İşte sayısı gayri imtihanlardan birisinde Naci'nin doğruluğu ortalığı gene velveleye verdi. Direktör bir gün rastlamış, laf olsun diye, imtihana hazır mısınız Naci diye sormuştu.
Hazırız evet.
Pek emin görünüyorsunuz.
Sualleri aldık eminiz.
Neyi aldınız?
Sualleri.
Ne demek?
Yar direktörün oğlu babasının çantasına anahtar uydurmuş imiş de.
Velvele de rakap Ankara'ya uzandı, şifreler gitti, şifreler geldi. Yar direktör vekalet emrine alındı. Görevi safsaklamaktan yargıç huzuruna çıkarıldı. Oğluna muvakkat tart cezası kesildi. Sualler yeniden gönderildi. Talebelerden bir kısmı ikmale kaldı. Arkadaşları öfkelenmeye bile tahammül edemeden ''Deli misin yahu?'' dediler.
Sordu söyledim.
Ne sordu, sualleri nasıl çaldınız diye mi?
Hayır, pek emin görünüyorsun dedi. Ben de neden dolayı emin göründüğümü söyledim, hakikat buydu. Eğer sualleri evvelden öğrenmiş olmasaydım o kadar emin görünmezdim ki.
Bu vallahi deli birader.
Doğruyu söyledim, yalan mı?
Tu Allah belanı versin. Nasıl da tabii konuşuyor. Hukukta işler büsbütün sarpa sardı. Profesörler, doçentler birbirlerini çekemiyorlar. Birbirleri aleyhinde alttan alta söylemedik söz bırakmıyorlardı. Böyle olduğu halde gene de aralarında büyük bir samimiyet varmış gibi hürmetkar ve nazik idiler. Hele çaylarda, toplantılarda bu nezaket kat kat artıyordu. Domuz çıfıt, Hitler bu rezili kesemedi ki ne fayda? Eşek kafalı.
Ötekinin berikinin eserlerinden aşırı aşırı ordinarius profesör olmuş. Bizde kariyer akademik yok, kariyer akademik.
Kız talebeleri evine topluyor da ne ders veriyor bakalım? Aşnaf işte dersi mi?
Hükümete yaranacağım diyerek artık o da işi azıttı. İlmin de bir rahsiyeti olmalı.
Eskiden beri hiçbir tehlike hissedilmeden söylenen bu sözler Naci fakülteye girer girmez birer facia haline geliverdiler. Bir kere ağız alışmış dil durmaz olmuştu. Aman demeye vakit kalmadan kimin kime ne söylediği anlaşıldı. Bu da işleri bir anda Arap saçına çevirdi. Herkes birbirine muhtaçtı. Herkes birbirine dayanarak eserler hazırlıyordu. Bütün bunlar benzini bitmiş otomobil gibi bir yerlerde, bilhassa hedefe uzak yerlerde kala kaldılar.
Ne, kızların yanında böyle laf edilmez mi? Lakin sizin çocuk aldırdığınızı söylüyorlar. Hani kız?
Ne, nasıl söz, kim söyledi?
İşte Rıdvan Bey.
Ben mi söyledim?
Rıdvan ismindeki talebe mosmor kesildi. Yalan söylüyorsun.
Ben yalan söylemem. Dediniz ki...
Yumruklar atıldı. Naci atik ve kuvvetliydi. Rıdvan bir de güzel dayak yedi. Zaten ne kendisi ne de Rıdvan yalan söylememişlerdi. Kızcağızın başından öyle bir felaket geçmişti. İş profesörler kuruluna aksetti. Naci'ye ihtar verdiler.
Lakin siz medresede oturuyor muydunuz? Demek Beyoğlu'na taşındınız. Memnun oldum.
Ben mi? Medresede oturmuyorum. Siz beni galiba başkasına benzettiniz.
Hayır, ne münasebet. Daha geçen hafta bizim Rıza Bey'i görmeye geldiğim zaman çamaşır yıkamaktaydınız da.
Gene yumruklar teati olundu, gene profesörler kurulu işi inceledi, Naci'ye bir tevbih çıktı.
Olur efendim, inanırım. Pederiniz meşhur hırsız imiş.
Anlamadım.
Pederiniz defterdarlıkla para aşırmış, herkes söylüyor. Bu tatili Mısır'da geçirmenizi hayret etmem.
Söz uzadı. Naci çatır çatır 5-6 şahit saydı. Şahitler alel usul inkar ettiler. Lakin o Nuh diyor peygamber demiyordu. Bu sefer işi mahkemeye götürdüler. Yargıç hakaretten bir ay ceza kesti. Geçmiş olmadığından, halbuki sorulsaydı mahkemeye yeni geldiği halde, bu kabil hadiselerden irili ufaklı yüzlerce geçmiş olduğunu Naci saklamazdı. Bunu da tecil etti. 4 senelik fakülte hayatında doğrudan doğruya çalıştıkları müstesna, diğer talebeler ve hocalar kendisine fena muamele etmediler. Hiç yalnız kalmadı. Münasebetsiz yerlerde yüzüne beraber konuşulmadıkça kimsenin işine karışmıyor, herkese bilakis elinden geldiği kadar iyilik ediyordu. Orta halli bir talebeydi. Cebinde daima bir arkadaşına ödünç verecek birkaç lirası bulunurdu. Hadiselere bizzat şahit olmayanlar Naci'nin fikri sabitinden hatta şüphelenmezlerdi bile. Çoğu böyle garip bir huyu olduğunu işitmeden 4 sene beraber yaşadılar. Ne ileride ne de geride bir insandı. Doğru söylemek huyu olmasaydı ortadaki kalabalıkta sessiz sedasız yaşayıp ölebilirdi. Asıl karakterini ancak pot kırdığı, yani doğru söylediği zaman meydana koyuyordu. Ne çare ki o zaman da etrafındakileri bir dehşet kaplıyordu. Yedek subay okulunda işler büsbütün çatallaştı. İlk felaket daha birinci hafta mutfak onbaşısı vazifesini görürken patlak verdi. Mektep müdürü felaketten bir haber iş olsun diye mutfağa uğramış, sözüm meclis harici teftişimsi bir şey yapmaya kalkmıştı.
Tamam mı onbaşı?
Hayır komutanım.
Neden?
Nöbetçi subayı mezelik istedi de pirzola filan verdik böbrekleri.
Ne diyorsun eşşol eşek?
Mezelik akşam biraz içeceklermiş. İkinci sınıf zabiti de beraber.
Bunlar nasıl lakırdı? Gel bakalım arkamdan.
Nöbetçi subayın dolabından böbrekler, pirzolalar çıkarıldı. Mektep komutanının ak saçları kirpi tüyleri gibi dikildi. Feryadı camları zangırdattı. Neticede asker çavuşu ile mutfak onbaşısı Naci'yi 7 gün katıksız hapse mahkum ettiler. Bir odaya kapadılar.
Sen ne yaptın bey?
Doğruyu söyledim.
Ya bu dünyada doğruluk sana mı kaldı? Şimdi ne olacak?
Bilmem. Canı istemiyorsa sormasaydı.
Sorar. Onun sorması laf gelişi. Kendisi de yüzbaşılığında nöbetçi subaylığı ederken et almıştır. Tamam diyemedin mi ağabeyim?
Tamam olmazsa tamam denilmez.
İyi öyleyse seni bilmem ama biz kıtayı boylarız bu sefer.
Tatbikatta 3 arkadaş bir bostana girerek karpuz aşırdılar. Bostancı kumandana şikayet etti. Kumandan talebeleri tabura aldı sordu. Bizdik efendim.
Siz misiniz?
Biziz.
Kaç kişi?
3. Enver, Talat, bir de ben.
3'ünüz de bir adım ileri.
Kumandan halbuki bostancı, bizim talebeler böyle şey yapmaz. Eğer yanılıyorsan kemiklerini kırarım demişti. Enver'le Talat'ın hayreti büsbütün başka türlüydü. Bütün mektep deli zahir dediler. Kıtada motorlu birliğe düşmüştü. Büyük teftişe tesadüfen benzin deposunda bulunuyordu. General sordu.
Taymen, bütün akaryakıt mevcudunuz bu mu?
İki teneke daha var generalim.
Nerede? Neden iki teneke ayrılmış?
Birlik komutanının hususi otomobili için şuraya üstü pilerin altına saklıyoruz da bayan otomobille geçip alıyor. Kıyamet koptu. Birlik komutanı intihara teşebbüs etmiş dediler. General hayretlere gark oldu. Biçare birlik komutanı derhal şarka sürüldü. 3 aylık karısı bu hale tahammül edemedi. Ankara'da kalıp boşanma davası açtı.
Neden canım? Adama ne garezin vardı?
Garaz mevzu bahis değil. Doğruyu söyledim.
Bu nasıl doğru? Madem ki garezin yokmuş, Allah Allah.
Bütün akaryakıt mevcudunu sormadı mı?
İyi vallahi sorsun.
Ben yalan söylemem.
Devletin benzinine mi acıdın?
Hayır. Sordular, söyledim.
İnsan yalanı da doğruyu da bir maksat için söyler. Binbaşı fena adam değildi.
Bilakis iyi adamdı. Kendisine hürmetim de vardı.
Herifi mahvettim. Buna ne diyelim?
Mektepteki macerayı bilen bir diğer yedek subay muvazzaf zabitlere meseleyi anlattı. Tezkere alınıncaya kadar Naci'den hem biraz çekindiler hem de acayip bir hayvanmış da sırrına ermek istiyorlarmış gibi uzaktan uzağa tetkike giriştiler. Şeker gibi bir çocuktu. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyordu. Hatta daha ileri giderek 1-2 kere denediler.
Sahi herif bir tuhaf bir şey soruldu mu aleyhinde bile olsa gözünü kırpmadan doğruyu söylüyor.
Nöbeti bırakıp Bent Deresi'ne gittiğini komutana nasıl su gibi anlattı. Kamyonun ön camını kazaen kırdığını söylemeyebilirdi pekala. Söylemeyebilirdi de 7 lira cereme vermezdi.
Böyle insan da olurmuş besbelli dediler, gülüştüler.
Sonra bu Naci ne oldu?
Ne olacak, avukat oldu.
E'si
hala avukatlık ediyor.
Doğruculuk?
Ben sordum. Ben onları insanlarla alay etmek için yaptım. Şaka olsun diye dedi.
Şimdi ciddi adamdır.
1 Mart 1949.
Yedinci ayımın sonu. Sayfa 92.